Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 31. Ayrım. Bu ne kadar sürer? Açılmaz mı bu sis diye sordum sesim titreyerek. Arnavutköy'de de sis olurdu bazı sabahlar. Uyanırdık, yatakhanemizdeki kocaman pencerelere açık gri bir tül gerilmiş olurdu. Kahvaltıdan dönüşte bakardık kalkmış sis. Ya da yer yer açılmış. Saat 9'u buldu muydu sisten eser kalmazdı. Belki biraz beklersek bu da açılırdı. Bilmiyorum, benim için de ilk kez dedi Mehmet. Ellerimizi öne uzatıp körler gibi yürümeye çalışırken birine tosladık. Ne işiniz var bu siste sokaklarda? Televizyon, radyo dinlemediniz mi dedi polis olduğunu anladığımız kişi. Kapının önüne çıkmıştık sadece ama şimdi kapıyı bulamıyoruz. Çok yakınında olmalıyız. Eşim hamile. Siste kalmaması gerekiyor. Ne olur yardım edin dedi Mehmet. Hiç dışarı çıkmamanız lazımdı. Bu bir başkası sesinden anladığımız kadarıyla. Demek ikişer ikişer dolaşıyordu polisler. Adresi verin. Seymur Sokağı 19 numara dedi Mehmet. Kendi sokağınızdasınız. Eviniz yakın. Onu biz de biliyoruz dedim içimden. Polislerden biri elimi tuttu, beni yürüdüğümüz istikametin tam tersine doğru çekti yavaşça. Şaşırdım. Bana sortalar, aksi yöne yürürdüm. Ya bu ev ya da yanındaki. İlerleyin kapıyı bulana kadar. Bir elim önümdeki Mehmet'in omzunda, diğeri polisin elinde birkaç adım attım. Kapıya çarptık. Kapıyı açamayınca yandaki ev olmalı dedi Mehmet. Biz kapıyı kilitlememiştik. Körler gibi yine birbirimize tutuna tutuna polisin peşinde yürüdük bir yandaki eve doğru gittiğimizi umarak. Bir kapıya daha çarptık. Anahtarsız açıldı kapı, içine girdik. Oh Allah'ıma bin şükür kendi evimizin girişindeydik. Polislere gelin yukarı size bir kahve yapayım dedim. Siz bize tek bir iyilik yapın, sis kalkana kadar sokağa çıkmayın dedi polislerden biri. İşte böyleydi Londra'daki hayatımız. Her ikimize de yeni şeyler, yeni yerler öğreterek geçip gitmekteydi. 1961'i 62'ye bağlayan geceyi Kopenhag'da geçirmiştik mesela. 7-8 arkadaş iki ayrı arabaya doluşup araba vapuruyla kıta Avrupa'sına geçmiş, yol üzerindeki şehirlerde kala kala Kopenhag'a varmıştık. Kopenhag'ın eğlence merkezinde bir balıkçı lokantasında bağıra çağıra yeni yılı kutlarken mutluydum. Şanslı olduğumu düşünüyordum. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birine devam ediyordum. Shapiro gibi dev isimlerin dersine giriyordum. Geziyor, yeni şehirler görüyordum, eğleniyordum ama istediğim gibi dans edemiyordum. Çünkü üniversite, dans, evlilik paketinden karnıma bir de bebek düşmüştü hiç hesapta olmayan. Genç anne olacağım için pek üzülmüyordum. Ailemin tanıdığım tüm kadınları genç anne olmuşlardı. Bir yolunu bulacaktım derslere devam etmenin. Gerekirse sadece en önemli derslere gidecektim. Kitapları eve taşıyıp evde çalışacaktım bebek uyurken. Bebeklerin beşiklerine yatırılınca uyuyuverdiklerini zannediyordum. Tatillerde bebeğimizle birlikte dolaşacaktık dünyayı. Türkiye'ye yaz tatilinde arabayla dönecektik. Yol üzerindeki yerlere uğrayarak. Ah gençlik! Yontulmamış taş devri ömrümüzün. Çok şey bildiğini zannederken bir kimsiz bir genç kadındım. Kafama vura vura bilmediklerimi öğretti hayat. Pek çoğunu Mete ile Ali ile birlikte öğrendim üçümüz birden 60'lı yılların içinde büyürken. Mete. Mete Londra'da su borularında suların donduğu, karın günlerce erimediği buz gibi bir kış günü doğdu. Çok uzun sürdü dünyaya gelme süreci. Yaşamının ilk yıllarında başına gelecekleri bilmiş gibi ayak sürçtü, 27 saat avaz avaz bağırttı beni. Tam doğum anında yüzüme bastırdıkları bir maskeyle uyuyakaldım. Kendime geldiğimde doğumhaneden odama getirilmiş yatağımda yatıyordum. Gözlerimi yana kaydırdım, yanımdaki beşik boştu. "Bebeğim nerede?" diye bağırdım. "Merak etme, oğlunu birazdan getirecekler," dedi Mehmet. "Oğlan mı? Sen gördün mü? İyi mi? Normal mi?" Kime benziyor? Gördüm. İyi, sağlıklı, çok güzel bir oğlan. Gözleri yumuktu, rengini göremedim ama sapsarı saçları var. Saçları mı var? Hem de ne biçim? Altın gibi parlıyor saçları. Favorileri bile var. Oğlum, benim oğlum. Sarı saçlıymış. Niye getirmiyorlar? Giydiriyorlarmış, gelir birazdan. Gözlerim kapanıyordu yorgunluktan. Ne olur uyuyakalmasam bebeğim gelmeden. Çünkü tıpkı Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirinde olduğu gibi. Hastayım ama ne kadar güzel. Gidiyor yüzer gibi vücudumun bir yeri. 27 saatin yorgunluğuyla, ıstırabıyla yüzer gibi ben de uykumun derin sularına dalmaya hazırdım. Ama direndim üstüme kalın bir yorgan gibi kapanan uykuya. Sonunda başında mavi bir başlıkla açık mavi havu dökülmüş battaniyeye sarılı çıka geldi oğlum. İlk oğlum, ilk göz ağrım, metem. Hemşire battaniyeyi kucağıma verdi, kokladım bebeğimi. İnsanın içi nasıl bir evcil kokuysa o ana kadar hiç bilinmedik. Tarifi olmayan bir can kokusuysa işte öyle kokuyordu bebecik. İnsan insan kokuyordu. Bir mandalinadan daha küçük yüzüne, minicik ağzına, sımsıkı yumulu gözlerine, iplik gibi ince el parmaklarına baktım. Sonra başındaki minik takkeyi çekip çıkardım. Aman Allah'ım! Gerçekten de lambanın ışığında yaldız yaldız parıldayan, altın rengi ipek gibi saçları varmış. Doğurduğum bebeğe hayran kaldım. Çok uzun süre gözlerimi ayırmadan yüzüne baktım bebeğimin. Başım oğlumun kundağına düşünce hemşire kollarından alıp yanımdaki beşiğe yatırdı bebeği. Bence annesi de bebek de uyusun. Babası da artık evine gidip dinlensin dedi kibarca. Her üçünüz de çok yoruldunuz. Hepinizin iyi bir uykuya ihtiyacı var. Yarın sabah erkenden gelirsiniz yine. Mehmet'i ve o uzun çileli gün boyunca bizi yalnız bırakmamış olan arkadaşımız Zeynep Tarzi'yi nazikçe kovalıyordu odamdan. Ankara'ya telgraf çekmeyi unutma Mehmet dedim. Unutur muyum hiç dedi. Herkese haber vereceğim. Annemlerin oteline de telefon edeceğim eve gidince. Uyuyorlardır. Uyansınlar. Torunları doğdu dedi Zeynep. Annem, babam ve anneannem Ankara'daydılar ama kayınvalidem ve kayınpederim İsviçre'deydiler o sırada. Doğumda bulunmak üzere yola çıkmışlar, yol üzerinde İsviçre'ye uğramışlardı. Fakat Mete acele etmiş. Babaannesiyle dedesinin Londra'ya varmasını beklememişti. Annem doğumdan sonra gelecekti bana yardımcı olmak amacıyla. Babam ise ancak yaza görebilecekti torununu. Annemle gelemeyecekti çünkü çalışıyordu. Mehmet beni öptü, bebeğin beşiğine eğilip ona son bir göz attı ve Zeynep'le birlikte çıktı. Mete ve ben odada baş başa kaldık. Bana ait, benim dünyaya getirdiğim, kanımla beslediğim, canımın bir uzantısı gibi yanımda sessizce yatan bebeğimle baş başa kalmak inanılmaz güzel bir duyguydu. Kolumu uzatıp beşiği çekerek yatağımın yanına iyice yaklaştırdım. Elim altın saçlı oğlumun üzerinde huzurlu, mutlu bir uykuya daldım. Ertesi sabah oda aydınlanmaya başlayınca gözlerimi açtım ve nerede olduğumu hatırlamaya çalıştım. Yanımda bir beşik vardı. Eğildim beşiğe, bir çift masmavi gözü işte o zaman gördüm. Babamın gözlerinin mavisi oğluma geçmiş diye sevindim. Mete bana bakıyordu. Hiç kimse inanmıyordu bu söylediğimi ama ben biliyordum annesine bu dünyada onu herkesten çok sevecek insanın gözlerinin içine baktığını bilerek bakıyordu. Ben kötü de, çirkin de, hastalıklı da olsam, başarısız, haylaz, tembel de olsam gözlerini bana dikmiş bu kadın, beni asla yalnız bırakmayacak şu geldiğim dünyada. O var oldukça ben yalnız kalmayacağım diyordu gözleri. Bir ana oğlun sessiz sadasız sadece bakışlarıyla imzaladıkları bir anlaşmaydı bu. Tuhaf bir şekilde bildiğim bir duyguydu. Gülümsedim oğluma. Onun da bu anlaşmadan dolayı O an gözlerinin içinin güldüğüne emindim. 1960'lı yıllar henüz anne sütünün kıymetinin anlaşıldığı bir zaman dilimi değildi. Tersine bebek maması imal eden şirketler müthiş bir kampanya ile genç annelerin aklını çeliyorlardı. Doktorum doğum öncesinde bana bebeğinizi emzirmek mi istiyorsunuz, mamayla beslemek mi diye sormuştu. Aval aval yüzüne bakmıştım. Hayatında bebek nedir görmemiş, bir kardeşi dahi olmayan, ilk çocuğunu bekleyen gencecik bir anne adayı ben ne anlardım ki? Ne tavsiye edersiniz diye sordum. Hemen şekle şemayle girmek istiyor musunuz diye sordu. Nasıl yani? Emzirecek olursanız kolay kilo veremezsiniz. Sizin de çok iyi beslenmeniz lazım çünkü. Eğer bir bakıcı tutmayı düşünüyorsanız mamayı tavsiye ederim. Bakıcı tutmayı ben düşünmüyordum ama Mehmet'in annesi mutlaka isteyecekti. Mektuplarında yazmaya başlamıştı bile münasip birini aramamızı. Neticede hayatımızın akışının bozulmasını istemeyen Mehmet, mamayı gazlamaya çalışan doktorum ve ben hep birlikte mamada karar kıldık. Doğumun ertesi günü bir hasta bakıcı gelip kalçamdan bir iğne yaptı. Bebeğe de doğumundan 24 saat sonra biberon verdiler. Doğumun ertesi günü akşam saatlerine doğru geldi kayınvalidemle kayınpederim. Bebeklerin bölümüne gidip camın ardından torunlarına baktılar. Sapsarı saçlı bebeği herkes kendi ailesine ait bir büyüğüne benzetmeye çalışıyordu ama Mete mavi gözleri sarı saçlarına rağmen bana dahi benzemiyordu. Kimsenin annesine, babasına, amcasına, teyzesine de benzemeyecek bir nevi kafa tutuyordu hepimize. Sadece kendine has, çok güzel bir bebecikti. Kayınvalidem bebek ziyaretinden odama dönünce, "Bebeği sen emziriyorsun değil mi?" diye sordu. "Hayır," dedim. "Doktorla birlikte karar verdik. Mamayla besleniyor." "Ne?" "SMA diye bir mama var. Anne sütüne en yakın olan oymuş." Lafımı kesti kayınvalidem. "Bu senin mama tavsiye eden doktorun kendini doktordan mı sayıyor? Hiç mama verilir mi bebeğe?" "Olmaz kızım. Emzirmen lazım." "Vallahi başladık artık. Böyle gitsin bence." Ayşeciğim, mutlaka emzirmelisin. Anne sütünün üstüne yoktur. Ha sütün gelmez, o başka. Sütün var mı? Bilmiyorum ki. Bana bir iğne yaptılar doğumdan hemen sonra galiba sütü kesmek içindi. Kayınvalidem odada gezinerek bana anne sütünün hikmetlerini anlatmaya başladı. Sonra yatağımın kenarına diz çöktü. Sol elinin yüzük parmağındaki etrafı pırlantalarla çevrili, turkuvaz taşlı yüzüğü çıkardı bana uzattı. Bak süt verirsen sana bu yüzüğü armağan edeceğim. Bana rüşvet vermenize gerek yok dedim. Madem bu kadar çok istiyorsunuz ve madem bu kadar değerliymiş anne sütü seve seve veririm. Zile bastım az sonra benimle hep meşgul olan hemşire geldi. Bebeğimi emzirmeye karar verdim dedim. Ama mamaya başlamışsınız. Size sütü geriletecek iğne yaptık. Ne olacak şimdi? Bir iğne daha yapamaz mısın sütü geri getirmek için? Ben bilseydim bu sütün değerini zaten kestirmezdim. Lütfen. Doktora danışayım dedi, çıktı odadan. Teşekkür ederim dedi kayınvalidem. Ben de teşekkür ederim uyardığınız için. İnanın hiçbir fikrim yoktu bu konuda. Annem bir şey söylememiş miydi? Annem bana hamileyken sıtma geçirmiş. O zaten emzirememiş beni. Keşke doğuma yetişebilseydim, o iğneyi yaptırmazdım dedi kayınvalidem. Merak etmeyin, nasılsa daha birkaç gün buradayız dedim. Mete sünnet olacak, o sırada ne yapar eder getirirler sütümü. Ne dedin sen? Mete sünnet olacak dedim. O daha yeni doğdu. İyi ya, hiç acı hissetmeyecekmiş bu yüzden. Korkmayacak da, travma yaşamayacak ileride. Adadaki bahçede Mete önde, sünnetçi arkada koşuşturmayacaklar. Kimse oğlumu yaka paça yakalayıp kollarını bacaklarını tutarak bağırta çağırta "Sus, bayılacağım şimdi ama unutma ki mürüvvetini de göremeyeceksin. Sünnet düğünü yapamayacaksın. Ben öyle mürüvvet görmek istemiyorum. Ben istiyorum ama. Bunu sesli söylemedim. Fakat Mete müsaade ederseniz sizin değil benim çocuğum dedim içimden. Siz kendi oğlunuzun tüm mürüvvetlerini gördünüz. Sünnetti, düğün dernekti, kimseyi dinlemediniz, dilediğinizi yaptırdınız. Şimdi sıra bende. Bakın efendim, süt konusunda size hak verdim ve sizi dinledim ama sünnet konusunda fikrimi asla değiştirmeyeceğim dedim. Ne zaman olacak bu sünnet? Yarın sabah. Konuşmamızı içeri giren hemşire böldü. Dönün bakalım poponuzu dedi bana elindeki enjektöre ilaç çekerken. Doktorunuz size bir iğne ve yepyeni bir beslenme yazdı. Birazdan bira mayası, sütlü tatlılar ve yoğurt getireceğim. Kilo alacaksınız çaresiz. Olsun dedim. Yeter ki sütüm gelsin. Hemşire gittikten sonra yeni bir pazarlık başladı. Lütfen bu yüzüğü alın dedim kayınvalideme, başucuma bıraktığı yüzüğü geri uzatarak. Sonra Mete'yi her emzirdiğimde bunu rüşvet için yaptığımın gölgesi düşecek üstümüze. Süt yaramayacak oğluma. Kızım inandın mı bana? Ben bunu sana doğum hediyesi olarak getirmiştim. Süt versen de vermesen de yüzük senin. Ama sünnetten vazgeçersen işte o zaman fazladan bir hediyeyi hak edersin. Sünnetten vazgeçmeyeceğim efendim dedim. Hem biliyor musunuz biz yedi göbekten rüşvet kabul etmez bir aileyiz. Sonra kayınvalideme babam su işleri müdürüyken Anadolu'da çalışan bir genç mühendisin tayinini iki küçük çocuğunun hatırına Ankara'ya çıkarmış olduğunu, bu mühendisin karısının bir sabah elinde paket edilmiş bir küçük gümüş tepsiyle evimize geldiğini, annemin babamın buna çok kızacağını söylemesine rağmen tepsiyi bırakıp gittiğini, babamın eve döndüğünde köpürdüğünü, annemle ertesi günü tepsiyi mühendisin evine geri yollattığını, hatta ısrarcı olurlarsa tayini geri alacağını bildirdiğini anlattım. Mühendisin eşi Mecla Hanım 2 gün sonra bu kez elinde 2 kahve fincanıyla babamın evde olduğu bir saatte evimize tekrar gelmiş. Muhittin Bey, sizi asla rüşvetçi yerine koymak istememiştim. Sadece size gönülden teşekkür ettiğimi göstermek istemiştim. Bakın bu 2 kahve fincanının faturası burada. 2 paralık kahve fincanları ama benim size olan minnetimi ifade ediyorlar. Onları da kabul etmiyorsanız buyurun başımda kırın diyerek eğdiği başını babama doğru uzatmıştı. Babam kahve fincanlarını kadını zor durumda bırakmamak için geri çevirmemişti. Ama annem babama o fincanlarda kahve içiremediydi hiç. Kızım dedi kayınvalidem, İstanbul'da bazı meslek odalarının başındaki kişiler babanın geri çevirdiği o hediyeler sayesinde zengin oldular. Bazen bu kadar gururlu olmak insana zarar verir. Belki ama ben o babanın kızıyım. Sesimde öylesine bir tını vardı ki babamın kızı olmanın verdiği kibirle sanki dünyanın en zengin insanı bendim. Küçük dağları ben yaratmıştım. Bu da yeni moda oldu dedi kayınvalidem. Yahudiler gibi çocukları doğar doğmaz sünnet ettirme. Ve bana bebeklerini doğumdan hemen sonra sünnet ettirdiğini bildiği 5 İstanbullu ailenin daha adını verdi. Aklın yolu birdir dedim kayınvalideme. Çocuğu onca eğlenceden ve hediyeden mahrum ediyorsunuz dedi. Ama kabullendiğini köşedeki koltuğa oturup somurtmasından anladık. Ertesi gün kayınvalidem erkenden hastaneye geldi. Elinde bir Kur'an-ı Kerim, Mete'nin sünnet edildiği küçük ameliyathanenin koridorunda sünnet bitene kadar dua edip kapıya doğru üfledi durdu. 10 dakika kadar sonra hemşire yanımıza gelerek sünnet tamamlandı. Bebeğinizi çocuk koğuşuna aldık, uyuyor. İsterseniz gidin bakın diye haber verdi. Kayınvalidemle koşturduk, bebeklerin uyuduğu odaya girdik. Mavi battaniyenin altında bir bebek avaz avaz ağlıyordu. Her ikimiz de ağlayan bebeğin beşiğinin başucunda durup çırpınmaya başladık. "Vah yavrum, vah!" diyordu kayınvalidem bana yiyecekmiş gibi bakarak. Peşimizden gelen hemşire, yanlış bebeğin başındasınız hanımlar dedi. Sizinki burada, bakın mışıl mışıl uyuyor. 31. ayrımın sonu. Sayfa 280. Devamı 32. ayrımda.